Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün Orta Doğu'da su sorununu ele alacağız. Türkiye'nin sınır aşan sular politikasından ve etkilerinden söz edeceğiz. Dünyadaki suyun ancak %3'lük bir kısmı kullanılıyor. Kullanılan bu kısım son derece dağınık ve dengesiz bir şekilde dünya yüzeyinde. Bu durum kimi ülkeleri su zengini yaparken kimi ülkeleri de kuraklıkla karşı karşıya bırakıyor. Dünya üzerinde 1.2 milyar insan güvenilir içme suyundan yoksun yaşıyor. Ayrıca 2,5 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişemeyen grubu oluşturuyor. Her gün çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 14 ile 30 bin arasındaki kişi sağlıklı suyla önlenebilecek hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Dünyada kullanılan suyun %85'ini dünya nüfusunun %12'si tüketiyor. Üçüncü dünya ülkeleri ise su azlığıyla ya da suları varsa kirli su sorunuyla boğuşmak durumunda. Diğer yandan Afrika'nın büyük bir bölümü, Orta Doğu, Çin'in kuzeyi, Kaliforniya ve Meksika'da su rezervleri tükenmek üzere. 2025 yılında 3 milyar insan su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak. Su son yıllarda uluslararası gündemin üst sıralarında yer alıyor. Bunun başlıca nedenleri nüfus artışı, sanayileşme, hızlı kentleşme ve iklim değişikliği. Su sıkıntısının gelecek 20-25 yıl içerisinde Orta Doğu dahil bazı bölgelerde su krizine dönüşmesi ihtimali ise hiç de uzak değil. Bu nedenle ikamesi mümkün olmayan bu doğal kaynak 21. yüzyılın stratejik kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor ve hızla artan su sorunu çıkması muhtemel savaşların sebebi olacağı da benziyor. Orta Doğu'da su sorununu ve Türkiye'nin sınır aşan sular politikasını stüdyodaki konuğumuz Orsam Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Dr. Tuğba Evrim Maden'le konuşacağız. Konuğumuzun uzmanlık alanı Orta Doğu'nun su sorunu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dünya Gözlem Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyada su kıtlığı çeken 26 ülkenin 14'ü Orta Doğu bölgesinde. Dünya su tüketimine baktığımızda da durum kendisini açıkça ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına düşen yıllık su miktarı 10 bin metreküp. Kanada'da 12 bin, Irak'ta 5500, Suriye'de 1800, İsrail'de 460, Ürdün'de ise 260 metreküp. Bu rakamlar neyi ifade ediyor? Orta Doğu'nun su potansiyeli nedir?
Orta Doğu geneline baktığımız zaman aslında dünya nüfusunun %5'ini içinde barındırırken dünyadaki yenilebilir su kaynaklarında sadece %1'ine sahip. Bunu yağış ölçeğinde incelersek de dünyada gerçekleşen ortalama yağış yaklaşık 1000 milimetre civarındayken Orta Doğu'ya düşen miktar yaklaşık 250 milimetre civarında. Haliyle bir de Orta Doğu kurak ve yarı kurak iklim kuşağında. Ve Orta Doğu'da bildiğiniz gibi nüfus hızla artmakta ve suyun talebi de hızla artmakta. Bununla birlikte tabii ki sadece suyu içme suyu için kullanmıyoruz. Orta Doğu'da suyun %70 ile %90 arasında tarım için kullanmaktayız. Bu sebeple de su kaynakları üzerine Orta Doğu'da büyük bir baskı söz konusu. Haliyle ileriki senaryo, gelecek yıllar için çizilen savaş senaryolarında da Orta Doğu bölgesi bir potansiyel alan olarak gözükmekte.
Arkeologlar 4200 yıl önce Orta Doğu'nun kadim uygarlığı Akat'ın 300 yıl süren bir kuraklık sonucu çöktüğü bulgusuna ulaştılar. Kuraklık o gün de çok ciddi bir konuydu, bugün de çok ciddi bir sorun. Ülkemiz de su azlığı yaşayan bir ülke konumunda ve kişi başına düşen su miktarı 3500 metreküp civarında. 2000 yılı nüfusuna göre yapılmış bu hesaplama. Ülkemizde de iki nehir var, Fırat ve Dicle. Fırat ve Dicle'nin suyunun paylaşılması söz konusu. Türkiye'nin hem iç dinamikleri hem de dış politikası açısından bir önem arz ediyor Fırat ve Dicle'nin durumu. Türkiye için sınır aşan sular, Fırat ve Dicle'nin önemi nedir?
Türkiye'nin aslında sadece Fırat Dicle değil, doğuda ve batıda ve kuzeyde olmak üzere birçok bölgesinde sınır aşan suyu var. Ve bu sınır aşan sular Türkiye'nin toplam su potansiyelinin %30 yetisini kaplamakta, karşılamakta. Fırat ve Dicle'ye bakarsak da Fırat Dicle tek başına havza olarak Türkiye'nin su potansiyelinin %28,4'ünü
Oldukça
karşılamakta.
yüksek bir
Çok
oran.
yüksek bir rakam. Haliyle Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve enerji de üretmesi gerekiyor ve söz konusu bu sınır aşan sularının birçoğunun da ciddi anlamda hidroelektrik potansiyeli de var. Fırat ve Dicle havzasına baktığımız zaman da şu anda Türkiye'de tüketilen hidroelektrik enerjinin %30'unu da Fırat Dicle havzasından elde ediyoruz. Haliyle Türkiye bu suların üzerinde projeler gerçekleştirmek zorunda. Bir kenarda durup akmasını bekleyemez. Çünkü elektrik üretmeye ve enerji üretmeye ihtiyacı var. Haliyle biliyorsunuz doğalgaz ve petrol gibi fosil kaynaklarda başka ülkelere bağımlı durumdayız. Elimizdeki mevcut kaynaklarımızı da enerji güvenliğimizi sağlamak için kullanmamız gerekiyor. Türkiye 1950'lerden itibaren Fırat ve Dicle Nehri üzerinde projeler, barajlar yapmaya başlamış. Bunun ilk Keban Barajı'dır yapılan barajlarımızdan. Tabii bu dönemde Suriye'de Tapka Barajı'nı yapmaya başlamıştır. Tabii su ile ilgili o güne kadar çok ciddi bir sorun yaşanmamış ülkeler arasında ve birbirlerinden habersiz bir şekilde projeleri gerçekleştirmeye başlamışlardır. Tabii Türkiye ve Suriye aynı anda Keban ve Tapka barajlarını doldurmaya başlayınca Irak'a su gitmemeye başlıyor Fırat Nehri'nden.
Aslında bu konuya geleceğiz
Tabii.
hocam. Yani Fırat ve Dicle %37'lik potansiyeliyle Türkiye için son derece önemli bir iki su kaynağı ve Türkiye diğer enerji kaynaklarının yanı sıra bunları da kullanmak durumunda, hatta özellikle bunları kullanmak durumunda, bu nedenle önemli dedi. Aslında uluslararası yaptırımlara gelmek istiyorum ama ondan önce şunları aktarmak isterim. 1990'ların başında küresel su kıtlığı suyun küresel gündemde yer almasını sağladı. Birincil konu sorun haline getirdi. İkincil konumdan çıkarıp birincil duruma getirdi. 2005 ve 2015'te bir yıllar arasında da Birleşmiş Milletleri Yaşam İçin Su 10 yılı ilan etti. Bir şey daha belirtelim. İnsan hakları kavramları içerisinde sağlıklı ve yeterli suya erişim hakkı da bulunuyor. Yerküre üzerinde 276 nehir sınır aşan nehir niteliğinde ve bu havzalar su kaynaklarının %60'ını oluşturuyor. Havzaların bulunduğu yerde yaşayan kitle ise %40, dünya nüfusunun %40'ı. Suyun birden fazla devletin sınırlarının dışına çıkması ya da sınır aşması karar mekanizmalarında da çokluluğu getiriyor. Daha fazla karar mekanizması ortaya çıkıyor. Bu konuda uluslararası yaptırımlar var mı? Bu yaptırımların gerçekten yaptırım gücü var mı? Türkiye bu anlaşmalara taraf mı?
Aslında burada anlaşmalara baktığımız zaman 1992 ile aslında su ile ilgili anlaşma çalışmaları 1950'ye dayanıyor. Ama tam anlamıyla düzgün bir metin 1997'de Birleşmiş Milletler tarafından ortaya çıkarılıyor. Uluslararası su yollarının ulaşım dışı amaçla kullanımına ilişkin bir sözleşme. 90'lı yılında Türkiye buna Çin ve Burundi 3 ülke ret veriyor. Türkiye taraf değil. Ayrıca bunun dışında 1992 Helsinki sınır aşan sulara ilişkin bir sözleşme var. Türkiye buna da taraf değil. Bununla birlikte Aarhus ve Espoo sözleşmeleri var. Türkiye bunlara da taraf değil. Haliyle yasal anlamda Türkiye üzerinde herhangi bir yükümlülük yok.
Yok.
Ama kıyıdaşlarımız Suriye ve Irak 1997 sözleşmesine taraflar. Ama bu sözleşme 97'de imzaya açılmasına rağmen ancak bu yıl Ağustos ayında yürürlüğe
yürürlüğe girdi.
girebildi.
Evet.
35 ülkenin ratifiye etmesi, onaylaması gerekiyordu. Ama şöyle bir durum var. 90'lardan itibaren şimdiki bu döneme baktığımız zaman dünyada su kaynakları ilişkin problemler çok ciddi anlamda boyut değiştirdi. Artık başka faktörler de var su kaynaklarını etkileyen ve bunda bir iklim değişimi söz konusu. Bunu göz ardı edemiyoruz. 97 artık şöyle diyeyim size güncel sorunlara çok fazla hizmet edebilen bir sözleşme değil. Ya yeni bir küresel sözleşme yaratılması gerekiyor insanlara sunulacak. Çünkü artık terimler de değişti. Uluslararası sular tanımı artık çok kullanılmıyor. Artık sınır aşan
sınır aşan sular.
Sular kavramı kullanıyor. Çünkü uluslararası sular tanımında bir egemenlik sorunu söz konusu. Yani sanki sadece kıyıdaş ülkeler değil, başka örgütler veya ülkelerin de bu ülkelere kıyıdaşlar dışında müdahale edebileceği anlamı çıkabiliyor. Türkiye zaten bu yüzden 97 ilk itiraz sebebi budur. Uluslararası sular değil.
Çekincemiz bu mu oldu?
Evet, sınır aşan su. Tabii daha başka çekincelerimiz de var bu sözleşmeyle ilgili. Ama bu sözleşmenin ya güncellenmesi gerekiyor ya da gerçekten dünyanın yeni bir küresel su hukuku belgesine ihtiyacı var.
Uluslararası bir düzenlemeye, yeni bir
Evet,
düzenlemeye
düzenlemeye
ihtiyaç
ihtiyaç var.
duyuluyor diyorsunuz. Türkiye ve komşular arasında zaman zaman bu nedenle ihtilaflar yaşandığını biliyoruz. Türkiye, Irak ve Suriye'nin Fırat ve Dicle'ye ilişkin yaklaşımları farklıdır mutlaka. Bu farklılıkları öğrenmek istiyorum sizden. Bunun yanı sıra İsrail zaman zaman Suriye'den bazı taleplerde bulunuyor ve bu talepler de yine Türkiye'ye yansıyor. Bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim.
Şöyle diyeyim, Türkiye, Suriye ve Irak ilişkilerini etkileyen bir faktör su meselesi. Özellikle Türkiye'nin 1998 yılına kadar Türkiye ve Suriye ilişkilerini ciddi anlamda etkilemiş. Hatta Suriye buna karşılık terör örgütlerini desteklemiş ve lojistik destek de vermiştir 98 yılına kadar. Türkiye-Suriye ilişkilerinde bir çatışma nedeniydi. Ve daha sonra 1998'den sonra Türkiye ve Suriye ilişkileri iyileşme sürecine girdiği zaman bu sefer karşımıza bir işbirliği aracı olarak çıkmakta. Bu sefer de Suriye ve Türkiye suyu bir işbirliği aracı olarak daha başka anlaşmaların zeminini oluşturmak için kullandıkları bir araç haline getirirler. Irak için ise baktığımız zaman dönem dönem ilişkilerle çok doğru orantılı ama Irak için bir pazarlık aracıdır su meselesi. Herhangi bir anlaşmayla Irak'ın karşısına gittiğimiz zaman bize muhakkak Fırat ve Dicle ile ilgili bir şart çıkartma durumları vardır. Yani %100
Bir ön
olmasa
şart
bile
gibi.
bir ön şart gibi şu su meselesini de bir konuşalım derler bizlere. Tabii ki ilişkileri etkiliyor ve ilişkileri şekillendiriyor. İlişkiler de suyun kullanımını şekillendiriyor. Ama Türkiye her zaman işbirliği amacıyla yaklaştı. Türkiye hiçbir zaman bir tehdit aracı olarak kullanmadı. Bunu tarihe de bakarsak, çok büyük kriz dönemlerine bakarsak, işte Körfez Savaşı dönemi ya da Suriye'deki iç savaş dönemine bakarsak, Türkiye suyu kesinlikle bir tehdit veya şöyle diyeyim, karşı
Baskı
ülkeyi
unsuru
baskı
olarak.
unsuru olarak kullanmadı. Bu yüzden Türkiye'yi bu konuda hani bir Türk olarak objektif olarak da söyleyebilirim. Evet, her zaman işbirliği amacıyla kullanmıştır su kaynaklarını. Ama tabii Orta Doğu'daki siyasi dengelerin değişmesiyle de pozisyon değişiyor. Suyun yer aldığı işbirliği veya çatışma pozisyonu
Burada
değişiyor.
şunu sormak gerekiyor. Irak ve Suriye'nin Türkiye'den talepleri Türkiye'nin karşılamayacağı boyutlarda mı ki ihtilaflar çıkıyor?
Şimdi aslında havzanın geneline baktığımız zaman Fırat Dicle Havzası'nın suları herkese yeter.
Herkese, tüm
Ama
ülkelere
düzgün,
yeter.
yani Fırat ve Dicle'ye, pardon, Irak ve Suriye'ye
Mezopotamya
yeter,
geçtiği yer.
Mezopotamya'ya yeter. Çünkü su kaynaklarının düzgün yönetilmesi gerekiyor. Çünkü Irak şöyle diyor, biz Türkiye'den şöyle diyelim, Türkiye tahsis edilmesi gerektiğini söylüyor suyun.
Evet.
Yani ihtiyaçlara göre ülkelere tahsis edilmesini. Irak ise diyor ki matematiksel olarak üçe böl. Biz 1980'li yılında Suriye ile bir sözleşme imzaladık. Biz saniyede Türkiye Suriye sınırında Fırat Nehri'nden 500 metreküp bölü saniye su geçiriyoruz. Ve her zaman da bu söze sadık kalıyoruz. En kurak dönemlerde bile. Kapakları açıyoruz barajları, yine de o suyu bir şekilde veriyoruz. Irak bu rakamın 750'ye çıkması gerektiğini söylüyor.
Pardon, üçe bölmek dediniz. Asıl ilk ülke olmak kıyıdaşların açısından öncelikli olmamızı da getirmiyor mu? Yani niye üçe bölelim? Böyle bir üçe
Evet.
bölmek mi yoksa suyun kaynağının bizde olması, ilk bizden çıkması nedeniyle bir üstünlüğümüz olamaz mı? Böyle bir üstünlük söz konusu değil
Bu
mi?
üstünlüğü isterseniz kullanırsınız, isterseniz
Kullanmazsınız.
kullanmazsınız.
Evet.
Yani bu artık ülkelerin inisiyatifine kalmış ama Türkiye bunu kullanmadı. Çünkü Fırat Nehri'nin ortalama debisine 1000 metreküp dersek Türkiye yarısını Suriye'ye veriyor. Suriye bunu da %52'sini Irak'a veriyor bir anlaşmayla. Irak 750 metreküp su istiyor. Her zaman bunu dile getiriyor. Ama Türkiye çoğu kez 750'nin de üstünde su veriyor. Ama Irak'ta hala bir su sıkıntısı yaşanıyor. Iraklı meslektaşlarımıza soruyoruz. Bu ay 750 verdik. Geçinebildiniz mi bu suyla? Hayır, geçinemedik deyince sizde bir sorun olduğunu söylüyoruz. İsrail olayına geldiği zaman İsrail biliyorsunuz Golan Tepeleri su kaynakları açısından zengin bir bölge. Ve
Evet.
İsrail'in kontrolü altında. İsrail bazı senaryolar bazen ortaya atılıyor. Türkiye'nin de bunu kabul etmesi bekleniyor ama hangi mantık işliyor burada onu çok bilmiyorum. Diyorlar ki siz Fırat'tan daha fazla su verin Suriye'ye. Suriye Golan Tepelerini İsrail'e bıraksın. İsrail de aslında Orta Doğu'nun ana sorunu olan Ürdün Nehri'nde diğer kıyıdaşlara daha fazla su bıraksın.
Bir ön şart o zaman. Yani Türkiye'nin Fırat'tan daha fazla suyu bırakması, Golan Tepelerinin de Suriye'ye bırakılması, ardından da İsrail'in daha fazla suyu Ürdün'e
Ürdün'e
vermesi.
vermesi.
Ki su açısından en yoksul ülke Ürdün.
Ürdün.
tam da bu noktada iyi bir pazarlık gibi görünüyor. Peki Suriye bu tutuma nasıl bir yaklaşım
aslında
sergiliyor?
Suriye'den ziyade burada Türkiye. Türkiye şimdi şöyle edelim. İkisi birbirinden farklı, iki havza, iki farklı dava diyebiliriz. O yüzden de Türkiye'nin bu Ürdün Nehri sorunun içine dahil edilmesi
mümkün değil.
Mümkün değil, anlamsız.
O nedenle Suriye diye sordum.
Suriye ile ilgili hiç yorumlara biz denk gelmedik. Genellikle bu bir İsrail önerisi olarak, çünkü Golan Tepeleri hem stratejik hem de kaynak açısından çok önemli. İsrail çıkarlarına çok hitap eden bir sistem bu pazarlık. Ama hiçbir zaman ne Türkiye ya da Suriye'den de böyle bir herhangi bir literatürde, herhangi bir haber kaynağında bu
olabilirliği üzerine hiçbir şey konuşulmadı. Bir tutum söz konusu değil. Lübnan, Suriye ve Türkiye arasında bir de Asi Nehri Havzası sorunu var. Asi Nehri'ne ilişkin sorunumuz ne? Yani Türkiye bu denli eşitlikçi yaklaşırken, adil davranırken buradaki sorun nedir?
Suriye burada işte yukarı kıyıdaş ülke olmanın avantajını kullanıyor ve Lübnan üzerinde de siyasi olarak bir otorite olmasının avantajını kullanıyor. Lübnan'da doğan suyun çok büyük %80 yaklaşık Suriye tarafından kullanılıyor. Türkiye'ye şöyle diyeyim, kurak dönemlerde hiç su gelmiyor ama taşkın dönemlerinde sel olabiliyor. Çünkü Suriye'de bazı barajlar çok sağlam değil. 2002 yılında, büyük bir 2002 yılı olması lazım, Zeyzun Barajı yıkılmış ve bizim Antakya bölgesinde çok ciddi bir taşkın problemine sebep olmuştu. Ayrıca bu havzada Asi Nehri üzerinde kıyısında Suriye'de çok fazla tekstil ve deri fabrikası var ve bunlar su, ciddi anlamda suyu kirletici öğeler ve yapılar. Türkiye'ye kaliteli su da çok ulaşmıyor Asi Nehri'nden. Türkiye hem kuraklık çekiyor, taşkın dönemlerinde sel problemi yaşıyor. Ayrıca bir de kirlilik problemi yaşıyor bu nehirle ilgili.
Birçok olumsuzluğu
yaşıyor. Biliyorsunuz çok uzun yıllar boyunca bu Hatay sorunu nedeniyle biz bu konuyu Suriye ile konuşamadık. Suriye genellikle bu konuyu konuşmaktan, çekinmekten ziyade toplantıları terk ettiğini söyleyebiliriz. Ancak işte dediğim gibi 1998 yılından sonra, Adana Mutabakatı'ndan sonra Türkiye ve Suriye ilişkileri iyileştikten sonra Asi Nehri'ni biz konuşabilir hale geldik. 2009 yılında da bir mutabakat zaptı imzaladık. Asi Nehri üzerine ortak bir baraj yapılması üzerine Suriye ile. Barajın temeli 6 Şubat 2011'de atıldı. Mart'ta
baraj
da,
hangi ülke sınırları içerisinde?
İki ülkenin tam sınırı noktasında,
Suriye,
ortada
Türkiye
sınırında olacaktı ve iki ülkede eşit faydalanacaktı. Taşkın koruma özelliği olacaktı. Sulama ve elektrik üretimi özelliği olacaktı bu barajın. Ama Mart 2011'de kriz patlamasıyla şu anda baraj ötelenmiş durumda proje olarak.
Evet, şu an yapılması da çok da mümkün görünmüyor. Bölgedeki diğer ülkelerin nispetle Irak, Lübnan ve Türkiye su haznesi bakımından daha iyi durumdalar. İsrail, Filistin ve Ürdün gibi ülkelerde de mevcut su potansiyelleri uzun süre yetecek gibi görünmüyor. Birleşmiş Milletler 2012'de yayınladığı bir raporda Gazze'de 2020 yılında yaşanabilir olmak için öncelikle su probleminin, daha sonra sağlık ve eğitim problemlerinin çözülmesi gerektiğini belirtiyordu raporunda. 2020 az bir zaman kaldı, yaşamak için bu önlemlerin acil olduğu ifade edilmişti. Şunu sormak istiyorum, İsrail, Ürdün ve Filistin. Bu ülkeler arasında da su sorunları var. Orta Doğu'da su kaynaklarının azlığını söyledik ve en az olan, su kaynaklarının en az olduğu bu ülkelerde yaşanan sıkıntı nedir? Bu sorunlar nelerdir? Orta Doğu'yu konuşuyoruz.
Baktığımız zaman İsrail'in burada bir hegemon güç olarak suyu istediği gibi kullanması. Çünkü 1967 Arap-İsrail savaşlarından birisi de İsrail'in Ürdün ana kolundan ayrı bir kanal açarak kendi ulusal su taşıma kanalına Ürdün nehrinden su aktarmasıyla başladı. Burada Filistin ve Ürdün mağdur durumda ama Ürdün ile İsrail arasında ikili anlaşmalar söz konusu su kaynaklarına ilişkin. Ürdün hali hazırda gerçekten su kaynağı olmayan bir ülke. Çok dünyada mutlak su kıtlığı dediğimiz. Evet. Ancak başka yerden suyu taşıyacağız veya deseline edeceğiz suyu. Veya
deseline edeceğiz ne demek hocam?
Deniz suyunu arıtacağız.
Arıtacağız.
Deniz suyunu arıtacağız. Bir şekilde başka geleneksel olmayan metotlarla su kaynağı elde etmesi gerekiyor. Ve mevcut yeni nüfus artışıyla Suriyeli göçmenlerle birlikte su problemi iyice artmış durumda Ürdün'de. Burada İsrail biraz olayı şekillendiren ve güç dengeleri üzerinden yürüten bir şey. Bugüne kadar bu havzayla ilgili hiçbir zaman herkesin bir arada oturduğu bir anlaşma yapılamadı. Herkes ya ikili anlaşmalar yaptı ya da kendilerince projeler ürettiler ama uygulayamadılar. Bu havzada kim ne kadar...
Bu arada şunu sormak istiyorum. İsrail uluslararası anlaşmalara taraf mı?
Çoğuna değil.
Çoğuna değil, evet.
Ve baktığımız zaman İsrail evet deniz suyunu arıtabiliyor. Bu konuda atık su arıtımında çok gelişmiş bir ülke. Çünkü onu da kendisi açısından baktığım zaman içinde çok büyük su kaynakları ve nehirler olan bir ülke değil. Alternatif kaynakları çok yoğun kullanıyor ama Ürdün Nehri artık o nehrin kullanımı sadece teknik bir sorun değil aslında. Artık bir siyasi boyutu da var bunun. Bir baskı aracı olabiliyor Filistin üzerinde de. Çünkü
Evet.
Filistin de Ürdün'den çok farksız değil su kaynakları açısından. Orada da bir su kıtlığı yaşanmakta. Yeri geliyor Ürdün su kaynaklarını Filistin'e karşı Gazze ve Batı Şeria'da çok bir silah olarak da kullanmakta. Bunu da gözlemliyoruz. Özellikle son bu yazki saldırıda Gazze'de bütün altyapıya zarar vererek Gazze'nin yarısından çoğunun susuz kalmasına sebep
Evet.
oldu insanların. Suyu bir baskı aracı ve bir silah aracı olarak kullanıyor. Büyük bir ihtimalle de aslında Orta Doğu'nun ana sorunu Ürdün Nehri'dir. Bütün dava oradan çıkmaktadır aslında. Bütün
Öyle mi?
ana noktası odur. Ama büyük bir ihtimalle de Ürdün Nehri sorunu her zaman güç dengeleri üzerinden yürütülecektir. Hiçbir zaman hakçe
Ürdün Nehri'nin geçtiği güzergah hangi ülkelerden?
Lübnan'dan başlar.
Lübnan'dan başlıyor.
Ondan sonra İsrail, Filistin, Ürdün'den
Tekrar denize
Ölü
akıyor.
Deniz'e dökülür. Oradan da Ölü Deniz'de kaybolur.
Kay.
Ama bir de burada Suriye boyutu vardır. Suriye'den çıkan Yarmuk kolu o da Ürdün
Ürdün
Nehri'ne
Nehri'ne.
katılır. O da Suriye ve Ürdün arasında başka bir sorun olarak karşımıza çıkmakta.
Debisi çok mu yüksek suyun?
Hayır, çok küçük yani. Şöyle diyeyim. Fırat ve Dicle 84 milyar metreküp toplam. Ürdün Nehri 1,6 milyar metreküp gibi
Buna
bir
rağmen
rakam.
çok ciddi bir sorun
Evet, çok ciddi
olabiliyor
bir sorun
bölgede.
olabiliyor.
Aslında bölgede Ürdün'ün ve Filistin'in su kıtlığı açısından karşılaştığı sorun İsrail ile karşılaştırılamayacak kadar olumsuz koşulları içeriyor. Çözüm de yok gibi. İsrail arıtma tesisleri kurmuş durumda. Deniz suyunu arıtıyor ama diğer ülkelerde su yok. Var olan su da belki kirli, sağlık açısından kullanılabilir özellikler taşımıyor. Körfez ülkelerinin de içme suyunu arıttığını görüyoruz. Onlar da deniz suyunu arıtarak kullanıyorlar. Bu miktar oldukça yüksek rakamlar. Bahreyn'de 125 milyon metreküp, Kuveyt'te 365, Katar'da 96, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 264 milyon metreküp su arıtılarak yılda kullanılıyor. Bu yöntem pahalı değil mi? Yani suyun yerine bu yöntemin ikame edilmesi mümkün mü? Gelecekte böyle bir şey mümkün mü?
Bu bir alternatif yöntem. Eğer suyunuz yoksa, zorda kalıyorsanız, enerji kaynaklarınız da fazlaysa, şöyle diyeyim, Suudi bahsettiğimiz ülkelerin hepsi petrol zengin ülkeler. Bir şekilde buradaki maliyeti devletin desteğiyle düşürebiliyorlar. Ama İsrail yaptığı son teknolojiye bakarsak metreküpü 40 sent civarında çok ucuzladı. 1 dolarla ilk başladığı zaman
Maliyet
1
düşürüldü.
dolar 1 doların da üstündeydi. Teknoloji gelişiyor, daha farklı teknikler kullanılmaya başlıyor ama ciddi bir enerji kaynağına ihtiyacınız var bu işi yaparken. Çünkü doğal bir olay olan ozmozu ters yaparak siz suyu arıtıyorsunuz. O yüzden de ekstra bir doğal olayın karşıtı bir olay gerçekleştirdiğiniz için bir güç harcamanız gerekiyor. Bir enerji ihtiyacınız var. Söz konusu Suudi Arabistan, işte Kuveyt, Katar olduğu zaman ya da Bahreyn olduğu zaman bu ülkelerin çok ciddi petrol kaynağı var. Bir şekilde bu suyun maliyetini karşılayabiliyorlar. Ama deniz suyunu arıtabiliyoruz mantığıyla tatlı su dediğimiz bu kaynak menba sularının vahşice tüketilmesi de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü desalinasyon yapılıyor deniz suyu arıtımı ama bunun daha çevresel etkileri ortaya çıkmış değil. Çünkü arıtılan tuz, büyük miktarda elinizde tuz kalıyor. Bunlar tekrar denize boşaltılıyor genellikle. Bir tuz tepe
Ekolojik dengede bir
ekolojik dengeyi. Daha sonra biz denizlerde başımıza ne gelecek? Daha doğrusu deniz kıyısındaki ekolojik yapıda nasıl bir değişiklik yapacak ya da toprağı nasıl etkileyecek? Bununla ilgili henüz daha verilere ulaşmış değiliz. O yüzden desalinasyon yapılıyor ama bilimsel anlamda geri dönüşümlerine daha şahit değiliz. O yüzden de tek çözüm olmaktan ziyade genellikle çünkü şöyle diyeyim, yoldan geçen herhangi bir insana sorduğunuz zaman size desalinasyon örneği veriyor. Çünkü hepimiz bu konuya çok hakimmişiz gibi. Ne var diyor, o kadar deniz var etrafımızda, suyunu deselin arıtırız, kullanırız. Şöyle diyeyim, desen edilmiş su içerisinde gerçek suyun içinde barındırdığı mineralleri de barındırmıyor. Onları mineral zenginleştirilmesi yapılmak zorunda. Bizim insan olarak ihtiyacımız olan mineralleri içinde barındırmadığı için çok da sağlıklı bir su olduğunu söyleyeyim. Evet, susuzluğu gideriyor ama bizim vücudumuzun ihtiyacı olduğu mineralleri de tam anlamıyla
doğal
karşılamıyor.
suyun yerine ikame edilen
Edemiyor.
bir su değil.
Edemez.
Suyun yerine ikame edeceğimiz bir kaynak yok o halde
Yok.
hocam. Yok.
Evet.
Sorunu daha da büyüten bir durum
Evet.
bu. Nil Nehri'nin de uluslararası yaptırımlara ilişkin Nil Nehri üzerindeki kıyıdaş ülkeler arasında da sorunlar var. Kısaca Nil'le ilgili de görüşlerinizi alayım.
Tabii. Nil Nehri'nde aslında farklı bir pozisyon söz konusu. Biliyorsunuz Mısır en son ülke. Nil evet. Nehri'nin Akdeniz'e ulaştığı noktada. Ama o havzada Mısır'ın sözü geçiyor. İşte dediğim gibi havzalarda biraz güç dengeleri. Kim güçlüyse onun sözü geçme gibi bir durum var. Mısır'la Sudan arasında ikili bir söz anlaşma var. Nil Nehri sularının kullanılmasına ilişkin olarak. Mısır her zaman şu kelime etmiştir. Nil Nehri'nin sularının miktarını etkileyecek bir proje yaparsanız da herhangi bir harekete ben size savaş açarım. Yani suyun doğduğu ülkeler çok kolay bir şekilde baraj yapmak istese bile Mısır'ın tehdidiyle, askeri tehdidiyle karşılaşıyordu. Ama sanki Arap Baharı'ndan sonra bu süreç biraz değişti. Biliyorsunuz Etiyopya büyük Rönesans barajı yapıyor ve Nil Nehri'nin evet. sularının büyük bir kısmı da Etiyopya'dan kaynaklanıyor ve Mısır buna şiddetle karşı çıkıyor. Ama her halükarda bu baraj bitirilecek. Etiyopya'nın da bir üst kıyıdaş olarak enerji üretme ve bu suları kullanma hakkı var. O da gelişmek isteyen ve enerji ihtiyacı olan bir ülke. Barajın faydaları da var aslında bu barajın. Çünkü barajların bir ömrü vardır. Su toprak taşır akarken. Siz Etiyopya'da yaptığınız, Etiyopya'da tamamen yamaçlar üzerinde kurulu bir ülke. Yamaçların hakim olduğu bir ülke. Suyun taşıdığı toprağı bu Etiyopya'da yapılan Büyük Rönesans Barajı biraz engelleyecek. Aslında Mısır'ın Asvan Barajı'nın da ömrünü uzatıyor. Ve buradaki üretilecek elektrik diğer ülkelere de dağıtılacak elektrik hatlarıyla. Ama bu avantajlardan ziyade Mısır tamamen benim nehrimin, daha doğrusu benim ülkemden geçen Nil'in su miktarı azalacak endişesini sürekli dile getirerek aslında bunu bir kullanım, bir pazarlık aracı olarak karşımıza çıkarıyor. Sudan'ı da kendisi yanına alarak Etiyopya barajı ile ilgili problem çıkarıyor ama baraj yapılacak.
Etiyopya'da yapılacak diyorsunuz. Su kaynak kıtlığı açısından önemli bir unsur. Silah olarak kullanılabiliyor dedik. Yine aynı zamanda İsrail'in Mısır'daki barajı patlatma tehdidi vardı. Körfez Savaşı sırasında Irak'taki barajları patlatabileceğine ilişkin plan yeniden gündeme geldi. Bu sefer su doğrudan silah oldu. Ciddi anlamda bölge için risk bu. Hem kıtlık yaşıyorsunuz hem barajlar patlatılıyor. Tonlarca su, metreküplerce su arazilere ve insanların üzerine alanlara gönderilecek bir silah. Her iki anlamda da bir silah. Orta Doğu'nun su sorununu stüdyodaki konuğumuz Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Doktor Tuğba Evrim Maden'le değerlendirdik. Teşekkür ediyorum geldiniz.
Teşekkür ederim.
Bir programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım. Yapım elemanımız Melda Alpay ve yayın teknisyenimiz Gökhan Polat adına hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.